12. ayrım. Sayfa 95. 9. bölüm. Ailemden ayrıldığımda gecenin 11'iydi. Gürriz ile oğlumu hastane odasında bırakıp erkenden arkadaşlarıma gitmeyi içime sindirememiştim. Burç'un uykusu gelmese daha da kalırdım. Fakat oğlumun dinlenmesi gerekiyordu. Gerginlikten halsiz düşen Gülriz'in de. Hastanenin kapısına çıkınca ne yapacağımı bilemedim. Kenan'a gelirim demiştim ama belki onlar çoktan kalkmışlardı. Baraka dedikleri şu bardan. Eve mi gitseydim acaba? Olabilirdi aslında, kendimi yorgun hissediyordum. Öte yandan Kenan'la doğru dürüst konuşamamıştık. Üstelik ne kadar yorgun olursam olayım, ev Gülriz'siz, burçsuz bana hiç de cazip gelmiyordu. Hastanenin bahçesini geçip sıra Selviler Caddesi'ne çıkıncaya kadar ne yapacağıma karar veremedim. Caddeye çıkıp adım adım ilerleyen araç kalabalığını görünce eve gitmekten vazgeçtim. Yine de her ihtimale karşı Kenan'ın cep telefonunu tuşladım. Hiç tanımadığım bir bara girip sonra da kös kös geri dönmeyi istemiyordum. Alo? Alo Selim, nerede kaldın? Geliyorum, geliyorum. Baraka'da mısınız? Evet, Balo Sokak 1 numara 2. kat. Mudurnu'nun üstü. Tamam, bulurum. Pardüsümün düğmelerini ilikleyip Taksim yönüne yürümeye başladım. Ne yalan söyleyeyim, gecenin bu saatinde ara sokaklara girmeyi göze alamamıştım. Yol biraz uzasa da Beyoğlu'ndan geçmeyi sevmiştim. Oysa bundan 30 küsür yıl önce başımızda Kenan, randevu evlerinin bulunduğu Abanon sokaktan tutun da tarla başının en ücra köşelerine bile girmeye çekinmezdik. Belki o zaman bu kadar tehlike de yoktu. Daha dün benim şoförü Orhan anlatıyordu. Buradan 200 metre ilerideki büyük parmak kapı sokakta iki kişiyi kurşunlamışlar. İkisi de anında ölmüş. Katil elini kolunu sallaya sallaya kaçmış. Üzerimde fazla nakit para taşımıyordum ama ne olur ne olmaz. Tinercisi, uyuşturucu bağımlısı, gaspçısı, yan kesicisi, psikopatı, manyağı. Lambaları bile sahte bir mücevher gibi pusarık, korkakça ışıldayan bu sokaklar kimleri saklamıyordu ki? Arka arkaya, yan yana, düzensizce sıralanan araçların ışıklı bir kör düğümüne çevirdiği Sıra Selviler Caddesi'ni aşıp Ayatriada Kilisesi'nin muhteşem görüntüsünü kirleten restoranların, kokuları kaldırımı tutan döner büfelerinin önünden geçerek İstiklal'in ağzına ulaştım. Geceyi tamamlayıp evine, yurduna, oteline dönen erkenciler, eğlenceye başlamak için gece yarısını bekleyen gün görmüşler, adım atışlarından etraflarını süzüşlerine kadar her davranışlarından buranın yabancısı olduğu anlaşılan acemiler. Her gece olduğu gibi bu gece de Beyoğlu insandan bir nehir olmuş, derinden derine çalkalanıyordu. Ben de bıraktım kendimi bu nehrin çalkantısına, ta ki Balo Sokağı'na ulaşıncaya kadar. Baraka'yı bulmak hiç zor olmadı. Tarla başına açılan uzun boylu Balo Sokak ile Güdük Solakzade Sokak arasında sıkışmış binalardan oluşan bir adacıkta caddeye bakan bilmem hangi İtalyan mimarın yaptığı yüz küsur yıllık görkemli bir apartmanın ikinci katındaydı. Eski usul iki kişilik asansöre yüz vermeyerek geniş mermer merdivenleri tırmanmaya başladım. Belli belirsiz caz tınıları çalar gibi oldu kulağıma. Ancak türkü, halay karışımı, boğuk bir gürültü bir anda yok etti müziği. Baraka yazan kata gelince kapının önünde durdu. Yukarı kattaki gürültü dinmemişti ama şimdi caz tınıları yeniden duyabiliyordu. Kapıyı itip içeri girdim. Kapı açılınca bir çıngırak tatlı tatlı çınladı. Loş neredeyse gül kurusu bir ışığın altında kısa bir koridoru geçip soldaki tezgaha yöneldim. Koyu bir yeşile boyanmış olan duvarlarda zirvesi karlı, dik yamaçlara tırmanan dağcıların fotoğrafları yer alıyordu. Hatta duvarın birinin üzerinde bir çift kar ayakkabısı bile gördüm. Loş ışıkta bizimkileri seçemeyince bardaki sarışın gence yöneldim. Affedersiniz, Katya Hanım'la arkadaşlarına bakmıştım. Açık renk gözlerinde sıcak bir ifade belirdi. Siz Selim Bey olmalısınız. Şu soldaki sütunun arkasındalar. Teşekkür ederim dedim. Siz buranın sahibisiniz galiba. "Evet, adım Erhan" diyen yakışıklı delikanlı elini uzattı. "Abimle birlikte çalıştırıyoruz." Sevmiştim bu çocuğu. Uzattığı eli sıkarak memnun oldum dedim. "Görüşürüz." Tarif ettiği yöne yürüdüm. İçerisi henüz çok kalabalık değildi. Yaklaşık 15 masadan ancak 6-7'si doluydu. Barın ortasına gelince köşedeki masada oturan bizimkileri gördüm. Yanlarında hiç tanımadığım, bize göre genç sayılacak esmer biri daha vardı. Koyu bir sohbete dalmış gibiydiler. Beni ilk fark eden Katya oldu. Dudaklarına bir gülümseme yayıldı, gözleri yeşilden maviye dönmüş müydü acaba? Bu alaca karanlıkta anlamak mümkün değildi. Gülümsemekle yetinmedi, sanki onları görmeme ihtimalim varmış gibi sağ elini hafifçe kaldırarak "buradayız" dercesine salladı. Nihat'la Kenan da fark etmişti. Kenan ayakta karşıladı beni. "Gel Selim, şöyle otur." Kendi yerini gösterdi. Tanımadığım adam hemen ayağa kalktı. "Kenan abi, kalkma lütfen." Bana yöneldi, boşalttığı iskemlesini gösterdi. "Buyurun, böyle oturun." "Rahatsız olmasaydınız" diyecek oldum. "Zaten kalkacaktım." "Otursaydın Erdinç, Selim Bey yabancı değil" dedi Katya. Erdinç'in yanıtını bile beklemeden bana döndü. "Erdinç buranın sahibidir." Barda gördüğüm gence hiç benzemiyordu. Biraz daha uzundu, daha da önemlisi kahverengi gözleri, siyah saçlarıyla kardeşine göre oldukça esmerdi. Belki dikkatle bakılsa yüzlerinde benzer çizgiler bulunurdu. Ama loş ışıkta bunu tespit etmek oldukça zordu. İskemleye oturmadan elimi uzattım Erdinç'e. "Memnun oldum, adım Selim. Az önce de kardeşinizle tanıştık." "Ben de memnun oldum" dedi Erdinç elimi sıkarken. "Katya sizden çok bahsetti. Komşuymuşuz. Umarım daha sık görüşürüz." Erdinç sevimli bir adamdı. Kalender bir havası vardı. "Görüşürüz" dedim. "Barınız çok güzelmiş." "Teşekkür ederim" dedi. Masadakilere döndü. "Ben bir tezgaha bakayım." Tam gidecekti ki geri döndü. "Az kalsın unutuyordum. Ne içersiniz?" Masaya bir göz attım. "Herkes ne içiyor?" "Şarap" dedi Nihat. "Bu akşam Erdinç'in Trakya'dan özel olarak getirdiği şaraplardan içiyoruz." Duraksadım, ne zaman şarap içsem ertesi gün başım ağrırdı. "Kenan'ın ofiste biraz viski içmiştim ama" diyecek oldum. "Kenan çok konuşturmadı beni." "Ooo, milattan önceydi. Bu akşam şarap içiliyor, sen de ondan içeceksin." Baktım dördünün de gözü üzerimde. "Tamam" dedim, ayakta dikilmekte olan Erdinç'e, "ben de şarap içeyim. Bir şişe daha getiriyorum o zaman." "Teşekkür ederiz" dedi Katya. Sonra güzel gözlerini bana çevirdi. "Geçmiş olsun Selim Bey, oğlunuz rahatsızlanmış." "Sağ olun" dedim ama canım sıkılmıştı. Oğlumun Down sendromlu olduğunu öğrendiğinde Katya acaba ne düşünmüştü? "Burç iyi mi?" diye sordu Kenan. Hiç bozuntuya vermedim. Keyifli bir yüz ifadesi takındım. "İyi iyi, çok iyi. Ben buraya gelirken mışıl mışıl uyuyordu. Aman iyi olsun" diyerek tahtaya vurdu Nihat. "Sizde böyle tahtaya vurma adeti var mı?" diye sordu Kenan genç kadına. Katya'nın şaraptan buğulanmış gözlerine çapkınca bakıyordu. "Var ya, hem tahtaya vururlar hem de başlarını çevirip 3 kere tükürürler. Ruslar ve Türklerin benzeyen çok adetleri olmalı" dedi Nihat. "Bunca yıldır yan yana yaşamışız. Bol bol savaşmışız" diye ekledi hınzır bir ses tonuyla Katya. "Birbiriyle savaşmayan millet var mı?" diye lafa karıştı Kenan. "Hele bu bölgede." Katya içtenlikle dokundu Kenan'ın eline. Çapkın arkadaşım eline dokunan parmakları bırakmadı. Kenan parmaklarını usulca okşarken Katya da açıklamaya çalıştı. "Yanlış anladın" dedi. "Ben hiçbir doğru sözcüğü bulamamıştı." "Serzeniş" dedi Nihat. Elini Kenan'ın avucundan kurtaran Katya "evet" dedi rahatlayarak. "Hiçbir serzenişte bulunmadım. Sizin bize yaptığınızı eminim biz de size yapmışızdır. Hem Rusların bir kısmı Türklere minnettardır." "Niye?" diye sordu Kenan. Avını yakalamak için tuzak kuran bir avcı gibi kollarını masanın üzerine yaymıştı. 1918'de binlerce Rus İstanbul'a sığınmıştı diye açıkladı Katya. İstanbullular onlara çok iyi davranmış. Nihat karşı çıktı. "Öyle diyorsun ama NATO üyesi olduğumuz için binlerce Rus da eminim Türklere düşmandı." "Yo" dedi Katya kararlı bir tavırla. "Eski Rusya'da yani Sovyetler Birliği'nde kimse halklara düşman olmazdı. Belki hükümetinizi sevmeyenler vardı ama kimse Türklere düşmanlık duymazdı. Irkçılık yasaktı. Okullarda başka ulusları küçük görmenin yanlış olduğu öğretilirdi hep. Benim aklım 1918'de İstanbul'a gelen Ruslarda kalmıştı. Devrimden sonra İstanbul'a kaçan Rusların arasında sizin de akrabanız var mıydı diye sordu. Önce sorumu anlayamamış gibi, belki de bu soruda nereden çıktı der gibi şaşkınlıkla baktı. Sonra başını salladı. Yakın akrabam yoktu. Dedem devrimden önce Bolşeviklere katılmış. Bizim aile geleneksel olarak komünistti. Fakat dedemin amcalarından biri Çarlık ordusunda subaymış. Onun İstanbul'a kaçtığı söylenirdi. Hep İstanbul'da mı kalmış? Sanırım Paris'e de gitmiş. Stalin dönemi sona erince ülkeye dönmek için girişimlerde bulunmuş. Hatta babamdan da yardım istemiş. Yardım etmiş mi babanız? Hatırlamıyorum ama etmediğinden eminim. Nasıl emin olabiliyorsun? Soruyu soran Kenan'dı. Eminim çünkü babam hiçbir durumda hiç kimse için ilkelerini çiğnemezdi. Vay sağlam komünistmiş ha diye mırıldandı Kenan. Sesinde alaycı bir tını vardı. Katya'nın yüzündeki neşenin bir anda silindiğini fark ettim. Uzanıp şarap kadehini aldı, sessizce içti. Çakır keyif olan Kenan kırdığı pottan habersizdi. Ben de eski tüfek bir komünistle tanışmıştım Küba'da diye sürdürdü. 5 yıl önce filandı. Ülke yıkım içinde, sokaklarda devrim sırasında kullanılan artık zombileşmiş arabalardan başka araç yok. İnsanlar sersefil, kızlar fahişelik yapıyor. Fakat ihtiyar adam sanki bunlar yaşanmıyormuş gibi 18 yaşında bir militanın heyecanıyla dünya devrimini anlatıyordu. O kadar da iyi bir insan. Gülsem mi ağlasam mı bilemedim. Tamam bir zamanlar biz de solcuyduk ama o günler bitti. Zavallıcık inancının ölüp gittiğinden habersiz hala düşler kurmaya devam ediyordu. İşte bu yüzden belki de hepimizden daha mutluydu dedi Katya. İsyankar sesi masadaki rahat havayı değiştirdi. Kenan şaşkın gözlerini Katya'ya çevirdi. Genç kadın ona bakmaya gerek görmedi. İnsanlar onun kadar umutlu olabilse dünya daha güzel bir yer olurdu. Haklısın ancak sadece inanç meseleyi çözmüyor Katya'cığım dedi Kenan. Sesi içten bir hal almıştı. Biliyorsun Hitler de inanmış bir adamdı, Stalin de. Sana böyle yüzlerce isim sayabilirim ama hiçbiri dünyayı daha yaşanır bir yer haline getiremedi. Katya'nın yanıtı gecikmedi. Hep kötülerden bahsediyorsun. Ben de sana inançlarıyla yeryüzünü yaşanır hale getirmiş binlerce isim sayabilirim. Filozoflar, sanatçılar, politikacılar, bilim adamları, din adamları, gezginler. İnancımız yoksa, düş kuramıyorsak yaşam büyüsünü yitirmiş demektir. Elindeki tepside bir şişe şarap, bir kadeh ve ağzına kadar dolu bir çerez tabağıyla masaya gelen Erdinç, ''Vay Katya yine coşmuşsun.'' demeseydi Rus güzeli ateşli konuşmasını sürdürecekti. Erdinç bize döndü. ''Sosyalizm üzerine onunla tartışmanızı tavsiye etmem. Onu ikna etmeniz imkansız. Ben denedim yapamadım. Hatta bir ara o beni ikna eder gibi oldu.'' Dünya hakikaten çok boktan bir yer oldu be diye onlara destek oldu Nihat. Tamam Stalin diktatörlük filan kötü. Abi bir de dünyaya bakın. Büyük çoğunluk sefalet içinde. Zengin olanlarsa mutsuz. Yalan mı abi? Millet ya dine vurdu kendini ya da uyuşturucuya. Bu güzel mi şimdi? Gülmeye başladım. Arkadaşlar farkında mısınız dedim. İki kadeh çekince yine dünyayı kurtarmaya başlamışsınız. Şimdi seni de göreceğiz dedi Kenan. Erdinç'in getirdiği şişeden benim kadehime şarap doldururken. Eminim ikinci bardaktan sonra herkes işini iyi yapmalı. İşini iyi yapmayan işçiye ben para vermem diye başlayacaksın. Ona çok yakışan muzip bir ifade belirdi suratında. Katya'ya döndü. Asıl vahşi kapitalist bu Selim'dir. Bakma böyle sakin durduğuna. Onun içinde gerçek bir faşist yatıyor. Evet, Kenan yine beni günah keçisi yaparak kurtarmıştı durumunu. Katya da surat asmayı bırakıp gülümsemeye başlamıştı bile. Fakat yine de kolay teslim olmadığını söylemeliyim. Selim Bey'in öyle biri olmadığını biliyorum dedi bana bakarak. Kapitalist olabilir ama o iyi bir insan. Teşekkür ederim dedim. Hadi o zaman kadehimizi kötü kapitalist iyi insan Selim Bey'in şerefine kaldıralım diyerek masadaki gerginliğe son noktayı koydu Kenan. Kadehler kaldırıldı, usulca birbirine dokunduruldu, sonra şaraplar yudumlandı. Hoş bir burukluk kapladı ağzımın içini. Harikaymış dedim, iyi ki şarabı seçmişim. Masadan ayrılmak üzere olan Erdinç kalın dudaklarını aralayarak gülümsedi. İçebildiğiniz kadar için, Zula'da çok var. Yapma Erdinç dedi Katya, daha şimdiden kafayı bulduk. Siz kendi adınıza konuşun hanımefendi diyerek susturdu onu Kenan. Biz halimizden memnunuz. Memnunsunuz da dedi genç kadın. Biliyorsun yarın sabah erken kalkmamız gerek. Kenan yüzünü buruşturdu. Hiç merak etme Katyuşa. Sen ne zaman istersen ben kalkarım. Nihat da bana döndü. Üç arkadaş bir araya gelmişiz. Kendimizi sınırlayamayız. Öyle değil mi babacığım? Aslında ben de çok içmekten yana değildim. Aklım hala hastanedeydi ama Kenan öyle dostça bakıyordu ki yüzüme onu kıramadım. Öyle Kenancığım diye kaldırdım kadehimi. Hadi bakalım sağlığınıza. Karşı çıkmasına rağmen Katya da katılmıştı bize. Kadehimizdeki şarapları aynı anda bitirdik. Ötekileri bilmem ama akşamüstü yaşadıklarımdan sonra şarap çok iyi gelmişti bana. Erdinç bizi yalnız bırakıp müzik setinin başına geçmişti bile. Müziği değiştirecek diye korktum. Yapmadı, caza devam etti. Hep caz mı çalıyorlar diye sordum Katya'ya. Yo, beğenmediysen. Hayır hayır çok beğendim, merakımdan soruyorum. Hareketli müzik de çalarlar. Bazı geceler insanlar burada çılgınca dans eder. 45'likler gecesi düzenliyorlar. Eski Türk pop şarkıları, aranjmanlar filan. Ben pek hoşlanmıyorum ama siz sevebilirsiniz. Severiz tabii dedi Kenan. Biz o şarkılarla büyüdük. Bir gün hep birlikte dinlemeye geliriz. Şu anda çaldıkları parçalar da fena değil dedim. Selim caza bayılır diye atıldı Kenan. Bir de polisiye romanlara diye ekledi Nihat. Sahi mi dedi Katya. Bu kadar çok ilgilenmesi şaşırtmıştı beni. Fakat merakımı gidermekte gecikmedi. Ben polisiye romandan fazla anlamam. Eski Sovyetler Birliği'nde polisiye roman yerine KGB ajanlarının kahramanlık maceralarını anlatan romanlar okunurdu. Ancak edebiyat öğretmenimiz Dostoyevski'nin romanlarının da polisiye türün içinde değerlendirilebileceğini söyleyince bu türü merak ettim. Dostoyevski mi diye sordum. Tabii ya diye araya girdi Kenan. Ben de Suç ve Ceza'yı polisiye roman gibi merak içinde bitirmiştim. Öğretmenin doğru söylemiş Katyuşa. Kramazov kardeşler de öyle değil mi diyerek Nihat da onayladı Kenan'ı. Orada da olaylar bir babanın öldürülmesi ekseninde gelişmiyor mu? Hiç öyle düşünmemiştim. Haklı olabilirsiniz. En kısa zamanda Suç ve Ceza'yı yeniden okuyayım bari. Aslında ben daha çok klasik polisiyeyi severim. Agatha Christie'nin, George Simon'ın yazdıklarını. Tabii konuları Amerika'da 1930'larda geçen Dashiell Hammett, Raymond Chandler gibi yazarların dedektif romanlarına da bayılırım. Katya'nın gözlerinden bir parıltı geçer gibi oldu. Ne oldu diye sordum. Hiç dedi gülerek. Bu pek hiçe benzemiyor. Bugün Kenan'ın ofisinde fotoğraflara bakarken ben de sizi izliyordum. Elimdeki kadehi masanın üzerine bırakıp dikkat kesildim. Sizi izlerken bir duyguya kapıldım. Bir profesyonel gibiydiniz. Sanki hiç cinayet görmemiş biri değil de karşımda deneyimli bir polis varmış gibiydi. Yani yanılmamışım. İnsan o kadar çok polisiye roman okursa sanırım biraz dedektifleşiyor. Hoşuma gitmişti, güldüm. Haklısınız, polisiye okurken insan ister istemez kendini olayı soruşturan kişinin yerine koyuyor. Onunla özdeşleşiyor. Vay be, demek öyle baktım fotoğraflara, hiç farkında değildim. Bir de bana uçuk kaçık dersiniz diye homurdandı Kenan. Baksana en halim Selim'imiz bile cinayet romanlarıyla hakkını bozmuş. Sahi be diye atıldım ya. Üzerime diktiği gözleri açığımı yakalamış gibi yalancı bir öfkeyle bakıyordu yüzüme. Bir de bize cinayet fotoğrafları çekmeyin diyorsun. Sen zaten işin içindesin oğlum. Aynı şey değil. Polisiye romanlarda tehlike satırların arasında kalmaya mahkumdur. Hiçbir zaman okuyana bulaşmaz. Ama sizin yaptığınız iş öyle mi dedim. Sesim soğuk ve ikaz eder gibi çıkmıştı. Böyle konuşmak istememiştim aslında fakat sözcükler niyetime boş verip kendiliğinden dökülüvermişti ağzımda. Masaya kollarını dayayarak oturmakta olan Kenan toparlanır gibi oldu. Görüşünü değiştirdiğini sanıyordum dedi. Gecenin bu saatinde oturmuş güzel güzel şarabımızı içip müziğimizi dinlemek varken bir tartışmama çıkarmanın hiç alemi yoktu. Değiştirdim zaten diye kıvırmaya başlayacaktım ki aslında Selim Bey'e katılıyorum diyerek Katya tartışmayı kaçınılmaz hale getirdi. O da Kenan gibi bir anda ayılmış gibiydi. Şarabın mahmurluğunu taşıyan bir tek Nihat kalmıştı. Neler konuştuğumuzu anlamadan dudaklarında mutlu bir gülümsemeyle yüzümüze bakıyordu. ''Ciddi misin?'' dedi Kenan. Şimdi kesinlikle ayılmıştı. ''Daha önce bunu hiç söylemedim.'' Konuşma yanlış yerlere gidiyordu. Kenan karşı çıkışımızı Katya ile benim aramda bir tür duygusal yakınlaşma olarak algılayabilirdi. Çatılan kaşları, gerginleşmeye başlayan sesi tehlikeyi haber veriyordu. ''Söylemeye çalıştım.'' dedi Katya. ''Sen kendini olaya o kadar kaptırmıştın ki söyleyemedim.'' Sesi de bakışları gibi şefkat doluydu. Adeta yalvarır gibi konuşuyordu. Ne ki bu yumuşaklığında bile kendinden emin bir hava vardı. Kenan bir Katya'ya bir bana baktı. Siz bu konuyu aranızda konuştunuz değil mi? Konuştuk dedim. Çünkü ikimiz de senin yararını düşünüyoruz. Sana bir kötülük gelmesini istemiyoruz. Ne kötülüğü ya diye sordum ya. Sonunda masadaki gerginliği fark edebilmişti. Ama kimse sorusunu umursamadı. ''Senin için korkuyorum Kenan'' dedi Katya. Loş ışıkta gölgelenen su yeşili gözler yalvarırcasına bakıyordu arkadaşıma. Bu kadın gerçekten de abayı yakmıştı bizim oğlana. ''Benim kaygılarım senin beyinkiyle aynı değil.'' diye sürdürdü genç kadın. ''Ben dışarıdan bir tehlike geleceğini sanmıyorum ama psikolojik olarak etkilenmenden korkuyorum.'' Kenan anlamıştı, gözlerini kısarak düşünmeye çalıştı. İşin içinden çıkmayın, çıkamayınca affedersin psikolojik olarak etkilenmek ne demek diye sordu. Katya bu öğleden sonra bana anlattıklarını, ucubelerin fotoğraflarını çeken, sonunda intihar ederek yaşamına son veren ünlü fotoğrafçı Diane Arbus'u da örnek vermeyi unutmadan Kenan'a da aktardı. Katya'nın söylediklerini hiç sözünü kesmeden büyük bir dikkatle dinledi arkadaşım. Ela gözlerindeki kuşkuların silindiğini, bakışlarının derinleştiğini gördü. Mutluluğa benzer bir ifade yerleşti yüzüne. Katya'nın söyledikleri sona erince, ''Benim için boşuna kaygılanıyorsunuz.'' dedi Kenan. Bakışları, sesi dostçaydı. ''Daha önce Selim'e anlattım. Bu sadece bir fotoğraf çalışması. Bana hiçbir zararı dokunmaz. Diane Arbus'u ben de biliyorum. Fakat her fotoğrafçı onun gibi olacak diye bir kural yok.'' Ben size başka bir fotoğrafçıyı örnek vereceğim. Arthur Felling. Adını duydunuz mu? Duymadım dedi genç kadın. Nihat ve ben boş boş bakmakla yetindik. Arthur Felling Amerika'nın önemli fotoğrafçılarından biridir. Olay yerine ilk giden fotoğrafçı olarak ünlenmiştir. Olay yeri deyince aklınıza sadece cinayet mahalli gelmesin. Yangın çıkan binalara, trafik kazasının olduğu yerlere de ilk o gidiyormuş. Yani onlarca cinayet, felaket, kaza fotoğrafı çekmiş, olaylarda ölen onlarca insanın fotoğraflarını da. Sonuçta ne intihar etmiş ne de kafayı yemiş. 70 yıla yakın bir ömür sürdükten sonra eceliyle ölmüş. Bizim yaptığımız iş ucubeler üzerine çalışan Diane Arbus'tan çok Arthur Felling işlerine benziyor. Ama anlattığım gibi onun gayet sağlıklı bir yaşamı varmış. Fotoğrafları Life gibi birçok dergide yayınlanmış. Bakışlarını bana çevirdi. Benim için boşuna kaygılanıyorsunuz. Ben hayata yeni başlamış, her istediğini elde etmeye alışmış, şımarık bir zengin çocuğu değilim. Dünyanın nasıl vahşi bir yer olduğunu biliyorum. İnsanların ne kadar acımasız olduğunun farkındayım. Üstelik yaşamayı en az sizin kadar seviyorum. Canımı tehlikeye atmayı falan da düşünmüyorum. Elimden geldiğince uzun, anlamlı ve eğlenceli bir ömür sürmek istiyorum. Bir tehlike seçsem sizden önce ben bırakırım bu işi. İnanın hiçbir tehlike yok. Biz sadece fotoğraf çekiyoruz. Konumuz çiçekler de olabilirdi, bulutlar ya da havaalanları. Ama ceset çekiyoruz diyerek böldü Katya. Bunun senin üzerindeki etkisini kestiremeyebilirsin. Kenan'ın geri adım atmaya niyeti yoktu. Kestiririm. Ben kendimi tanıyorum. Ama uyarının beni kaygılandırdığını da söylemeliyim. Çünkü bu işte yalnız değilim. Yakınımda sen varsın, Nihat var. Ceset Ölü beni etkilemez diye söylendi Nihat. Foto muhabirliğim sırasında şu senin Amerikalı kadar olmasa da ben de az ceset fotoğrafı çekmedim. Kenan'ın bakışları Katya'nın üzerinde durmuştu. Bu işte var mısın yok musun der gibiydi. Ya da ben öyle yorumladım. Bu senin işin dedi Katya. Fotoğrafları çekecek olan sensin. Ben senin kadar etkilenmem. Öyle olsaydı işi kabul etmezdim. Çünkü aklımı kaçırmak istemem. İkna olmamıştı ama boyun eğiyordu. Kenan'ın gözleri ışıldamaya başlamıştı. Şimdi dönüp bana da soracak diye kaygılandım. Yapmadı. Anlaştık o zaman. Ama sizlerden bir ricam olacak. Artık bu konuyu kapatalım. Bir daha da hiç açmayalım. Bana döndü ama sorusu masadaki herkeseydi. Olur mu? Çok iyi olur diye atıldı Nihat. Artık işimize bakalım. Hazırlıklar tamamlandı. Yarın çekimlere başlıyoruz. Kadehini kaldırdı. Haydi yarınki çekimlerin şerefine. Çekimlerin şerefine. Dördümüzün kadehi de aynı anda kalktı. Birbirine dokunan kadehlerin çıkardığı, cılız şıngırtıların bastıramadığı caz şarkıcısı, kadının sesi, barakanın loş duvarları kadar buruk ve hüzün doluydu.